Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programında hadislerle ilgili bazı meselelerden bahsediyorduk. Bugün hadisçiler sadece senetle mi meşgul olmuşlardır? Hadisin bir senet kısmı var. İşte ben hocamdan, o hocasından, o hocasından an filan diye kısmı senet diyoruz. Peygamberimizin sözü olan kısmı da hadis diyoruz. Sadece senediyle mi meşgul olmuşlardır? Metniyle, hadisin metniyle meşgul olmamışlar mıdır? Böyle bir soru. Sünnete ait bilgi ve belgeler demek olan hadislerin senet ve metin denilen iki ana bölümden meydana geldiğine işaret ettik. Bu belgelerin gerçekte Hazreti Peygamber tarafından söylenmiş sözleri veya işlenmiş fiilleri bize yansıtıp yansıtmadığını anlamak için yapılması gereken iş, bu bilgileri bize nakleden kişilerin güvenilirlik açısından tetkik edilmesidir. Bir haber geliyor bize, bir bilgi geliyor. Bu bilgi bize kimler vasıtasıyla geliyor, nasıl geliyor? Bu insanları araştırmak, bu yolu araştırmak. Bir başka ifade ile hadis ravilerinin niteliklerinin araştırılmasıdır. Ravilerin hayatları, ahlakları, hocaları, talebeleri, ilmi yapısı, seviyesi, akli seviyesi, bunlar hepsi kitaplarda tespit edilmiş. Raviler her hadisin senedinde isimleri zikreden kişilerdir. Bunlar ravi diyoruz, rivayet eden. Hadisçiler bu kişilerin durumlarını en küçük ayrıntısına kadar bilimsel usullerle araştırmak suretiyle verdikleri haberler ve rivayetler, rivayet ettikleri hadisler konusunda kanaat edinmeye ve bu kanaatlarını da özel terimlerle ifadelendirmeye fevkalade önem vermişlerdir. Yani bir ravinin hayatı bir kişi tarafından yazılmıyor. Pek çok kişi aynı ravilerin hayatını yazıyor. Onun için mukayeseli olarak sağlama yapmak için çapraz okumayla bunları değerlendirmek mümkün. Bu zat, bu yazar, müellif, bu ravi hakkında ne demiş, başkası ne demiş, bunları değerlendirip bunun en doğrusuna ulaşmak mümkün. Yani sadece bir kişi yazmamış ravilerin hayatını. Pek çok bu konuda eserler var. Ciltlerle eserler var. Bir başka deyimle haber kaynaklarını araştırmak suretiyle o kaynaklar aracılığıyla kendilerine ulaşan haberlerin sıhhatini tespite yönelmişlerdir. O ravileri çok iyi tanıyorlar ki onlardan gelen bilgi bize doğru gelmiş mi? İşte bu ravi nerelerde bulunmuş? Bu hadis nerelerden gelmiş, başka bölgelerden de gelmiş mi? Bir hocanın birkaç talebesi farklı bölgelere dağıldığında aynı hadis başka bölgelere gitmiş mi gibi böyle çok sağlam bir metotla inceliyor bu hadisler. Bu konuda gerçekten hayranlık uyandıracak ilmi usuller geliştirmişlerdir. Büyük bir ilim olmuş. Hadis usulü ilmi. Genel bir tavır olarak da senedin durumunu açıklamayı hadis metninin sağlamlık derecesini belirtmek için yeterli görmüşlerdir. Senedi sağlamsa o zaman bize gelen söz de sağlamdır diye. Bu konudaki çalışma yoğunluğunu dikkate alan bazı kimseler hadisçilerin sadece senetle meşgul olup hadislerin metinleriyle ilgilenmediklerini sanarak onları suçlamaya kalkmışlardır. Yani hadisçi bakıyor senedi sağlamsa hadisi naklediyor. O hadis bilgi olarak doğru mudur? İşte İslam ruhuna uygun mudur, değil midir? Akli mantık kimde değil midir? Ona bakmamışlardır gibi bir böyle bir itham var muhaddisler hakkında. Ancak bu yersiz bir itham tabii ki. Muhaddisler aynı zamanda hadiste anlatılan konuya da dikkat etmişler, incelemişler. Orada da değerlendirmeler yapmışlar. Hadisçilerin senetlere özel bir önem verdikleri doğrudur. Ancak bu onların metin tenkidiyle hiç meşgul olmadıkları anlamına gelmez. Metinde tenkit ediyor. Kur'an'a ters olan bir yerin var mı? İslam'ın ruhuna ters olan bir yeri var mı? Eksik kısmı var mı? Akla uymayan kısmı var mı? Anlayamadığı yer olabilir ama onu ileride insanlar anlar diyerek aynen nakletmişlerdir. Bunlar hep ayrı ayrı konular. İç tenkit veya metin tenkidi konusunda da geliştirilmiş hususi bilim dalları bulunmaktadır. Mesela hadis metinlerinde geçen anlaşılması zor kelimeleri konu edinen garibül hadis ilmi. Bazı kelimeler var çok ağır. Sözlüğe bakmakla da anlaşılmayabiliyor. Sözlüklerin verdiği mana yeterli olmayabiliyor bu kelimeler için. Ne yapıyor hadis alimleri? Bunları ince ince eski şiirlerden, eski sözlüklerden hareketle o hadisin manasını tespit etmeye çalışıyor. Buna garibül hadis, yani çok yabancı, garip olan, çok anlamı bilinmeyen kelimelerin manasının tespit edildi ilim. Hadislerin anlaşılmasını kolaylaştıran hadislerin vurud sebepleri ilmi. Esbab-ı vurudül hadis ilmi. Bu hadis hangi sebeple söylendi, hangi olay üzerine söylendi? Bu olayları araştıran bir ilim. Nasih mensuh ilmi. Önce Peygamberimiz bir emirde bulundu. Sonra o hükmü iptal edip onun yerine başka bir hüküm getirdi. Mesela önceki hüküm kaldırıldı. Onun yerine yeni bir hüküm geldi. Hangi hadis önce söylenmiştir? Hangisi sonra söylenmiştir? Hangisi nasihtir? Hangisi mensuhtur? Bunları tespit eden bir ilim. Birbirine mana bakımından zıt gibi görünen hadisleri tetkik eden muhteliful hadis ilmi. İki hadis var. Birbirine zıt gibi görünebiliyor manaları. Bunların nasıl anlaşılacağını, nasıl birbiriyle uyuşturulacağını gösteren bir ilim. Muhteliful hadis ilmi. Allah Teala'nın sıfatlarıyla ilgili kelimeler ihtiva eden hadisleri inceleyen müşkilül hadis ilmi. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarla ilgili müteşabih ifadelerin, mecazi ifadelerin bulunduğu hadisleri insanlara anlaması zor gelen hadisler, işte Cenab-ı Hakk'ın eli olduğunu söyleyen hadis-i şerifler mesela, bunları nasıl anlarız? Cenab-ı Hakk'ın elinden kasıt nedir? Biz insan gibi elim vardı değil midir? Bunları anlatan müşkülü hadis ilmi. Muarızı olmayan hadisleri ifade eden muhkem gibi terimler doğrudan doğruya ve sadece hadis metinlerle ilgilidir. Muarızı olmayan hadisleri ifade muhkem. Muhkem hadisler gibi bugün terimler doğrudan doğruya ve sadece hadis metinleriyle ilgilidir. Senetle ilgili değil, metin tenkitle ilgili olan şeyler. Ayrıca maklub, müdreç, münker, musahhaf, muallel gibi senet ve metin arasında müşterek olan terim ve bilimsel branşlar da söz konusu. Hadis metinle ilgili konular, araştırma alanları. Hadisler gerek senet gerekse metin tenkidinde tarih, psikoloji ve sosyolojiden istifade etmişlerdir. Çok geniş bir yelpazeden bakıyorlar olaya. Bir sözün uydurma olup olmadığını tespit için dikkate aldıkları ölçüler, hadisçilerin metin tenkidi konusundaki gayretlerinin en belirgin örneklerini oluşturmaktadır. Mevzu hadis, uydurma hadisler tespit ederken koydukları kriterler. Bu konular ve daha ilave edilecek olan hususlar ehlince bilinmektedir. Bu iş için biraz ilim okumak lazım. Tabii ki hadisini okudukça görüyorsun ki ya, bu iş büyük bir iş. Öyle basit bir iş değil. Bu konuda geniş bilgi için Muhammed Lokman Es-Selefi'nin İhtimamül Muhaddisin bi Nakdil Hadis Seneden ve Metnen kitabına bakılabilir. Riyad'da basılmış 1408-1987 tarihlerinde. Bu kitaba bakılabilir. Başka kitaplara da bakılabilir. Hadisçiler ilahi vahye mazhar, cevamül kelim özelliğine sahip bir peygamberin beyanlarıyla karşı karşıya olduklarını pek iyi biliyorlardı. Yani normal bir insanın sözüyle meşgul olmadıklarını. Bu söz peygamberimizin sözü, bu sözle bize gelen bilgi ilahi vahiy olan Allah'tan gelen bir bilgidir. Bizi çok yakından ilgilendiren bir bilgidir. Dolayısıyla bu söze insanların bakışı farklıdır. Biz bu sözü insanlara naklettiğimizde onlar onu bir emir telakki edecekler. Onu yaşamaya çalışacaklar. Dolayısıyla o sözü doğru nakletmek, tam nakletmek, sağlam nakletmek gerekir. Buna çok ihtimam göstermişler. Bunu bilerek hareket etmişler. Bu vasıfların sahibi bir peygamber muhtelif sebeplerle çağdaşların anlayışları dışında kalacak sözler söyleyebilir. O zamanki insanlar anlayamayacak bazı sözler söylemiştir peygamberimiz. Çünkü vahiy alan bir insan. Cevamül kelim, az kelimeyle çok manalar ifade eden bir insan. Onu o zamanki insanların seviyesi yetmeyebilir onu anlamak için. Böyle bir haberler verebilir geleceğe dair. Buna mani olacak herhangi bir şey söz konusu değildir. Kanun maddeler gibi özlü sözlerle hukuki kaideler vaz edebilir. Sözleri mecazi bir mana ifade edebilir. İleride keşfedilecek bir ilmi hakikate işaret etmiş olabilir. Bütün bunlardan dolayı hadisçiler diğer kişilerin sözlerine uyguladıkları tenkitleri Hazreti Peygamber'in hadisleri için tatbik etmekte ihtiyat göstermişler, temkinli davranmışlardır. Yani ne gerekiyorsa onu ortaya koyuyorlar. Sonra diyorlar ki Allahu alem, doğru da olabilir bu konuda. Ama bizim ulaştığımız bilgiler, vardığımız sonuç budur diyerek böyle temkinli hareket ediyorlar. Biz hadisin senet ve metinlerini inceleme usullerinin tarihte bir benzerinin bulunmadığı ve bunun sadece Müslümanlara ait bir ilmi üstünlük olduğu görüşündeyiz. Yani hadis ilmi, senet ilmi diye bir mucize bir ilim hiçbir millete verilmemiş. Müslümanlara bahşetmiş Cenab-ı Hak. Muazzam bir ilmi metot, muazzam bir birikim ve kültür. Bunu öğrenmek lazım. Başkasında olmayan bir değer bu yani. Sahih hadislerin sayısı ne kadardır? Sahih hadislerin sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Sahih adıyla telif edilmiş hadis kitaplarında bulunan hadislerle diğer hadis kaynaklarındaki hadislerin toplamı aşağı yukarı 20 bini bulur. Yani sahih hadis yazıyorum diyenler de hepsini yazdığını iddia etmiyor. Seçtim ben diyor. Bazı hadisler de var. Karışık sahihler var, zayıflar var. Bunlardan sahih olanları topladığımızda yaklaşık 20 bine yakın hadis tahmin ediliyor. Ancak unutulmamalıdır ki sahih, hasen ve zayıf gibi terimlerle anılan hadisler hakkında daima farklı görüş beyan edenler olabilir. İçtihadidir. Yani alimler çalışırlar, ravilerle ilgili çalışır, hadisin metniyle ilgili çalışır. Der ki bu hadis bana göre sahih de der. Başka birisi aynı hadis çalışır. Sahih değil de hasendir, biraz daha derecesi düşüktür diyebilir. Dolayısıyla aynı hadise bazı alimler sahih derken bazıları hasen diyebiliyor. Buna göre sayı değişiyor. Çünkü bu değerlendirmeler araştırmaya dayalı nispi değerlendirmelerdir. Kişiye göre değişebilir. Günümüzün bilgisayar teknolojisinden faydalanılarak kendilerine sahih hükmü verilmiş hadislerin bir sayımını yapmak mümkündür. Önümüzdeki yıllar muhtemelen bu konuda belli rakamlara ulaşmamızı mümkün kılacaktır. Artık bilgisayara geçtiği için bütün hadisler, bunları artık rahat bir şekilde saymak mümkün olabilecektir. İnşallah böyle çalışmalar da yapılır. Yapanlar var, çalışılıyor. Bakalım ne neticeye varacaklar. Sahih hadisler sadece kütüb-i sitede mi bulunur? Kütüb-i sitede 6 hadis kitabında mı bulunur, yoksa başka yerde sahih hadis var mıdır? Hadisler çoğu kere bu kütüb-i sitede var mı veya Buhari bunu nakletmiş mi? Yahut da Müslüm'ün kitabında geçiyor mu cümleleriyle araştırılmaktadır. Senetten anlamadığımız için, ravileri tanımadığımız için ne yapıyoruz biz? Ancak işte o kitaplara bakıyoruz. Şu kitapta varsa ona güvenebiliriz gibi bir düşünceye sahip oluyoruz. Bu tür sorular aslında sahih hadislerin sadece kütüb-i sitede veya Buhari ve Müslim'in el-Cami'u sahihlerinde bulunduğu, bunların dışındaki hadis kitaplarına güvenilmeyeceği kanaatinden kaynaklanmaktadır. Böyle bir kanaat oluşmuş. Bu çoğu kişinin her şeyi Kur'an'da aramasına benzemektedir. Yeterli din kültürü almamış kimseler dini bir esas kendilerine hatırlatılınca hemen bu Kur'an'a var mı diye itiraz anlamında sorular soruyorlar. Her şeyi Kur'an'da aramak nasıl hatalı bir tutum ise, hadis diye duyulan her sözü de mutlaka Buhari ya da Müslim'de bulmaya çalışmak yahut kütüb-i sitede görmek istemek de en azından o kadar hatalıdır. Bu bizim zaafımızdan kaynaklanıyor. Yani bu ilmi bilmediğimiz için diyoruz ki ancak işte bunlar çok meşhur olmuş kitaplardır. Bunlar da varsa güveniriz, diğerlerini biz bilmiyoruz zaten, anlamayız onlardan demek oluyor bu yani. Güvenilir her hadisin mutlaka Buhari ve Müslim'de olması lazım geldiği düşüncesinden vazgeçilmelidir. Öyle değil. Pek çok hadis kitabı var. Onların dışında da sahih hadisler var. Zira Buhari'de de Müslim'de de bütün sahih hadisleri toplamak maksadıyla kitaplarını tasnif etmiş değillerdir. Buhari'ye, Müslim'in böyle bir iddiası yok. Biz bütün sahih hadisleri topluyoruz, iddiaları yok. Biz seçtik diyorlar. Kitaptan aldıklarının kendilerine göre sahih olmasına dikkat etmişler. Fakat bütün sahihleri toplamak gibi bir çalışma içine girmemişlerdir. Buhari ve Müslim dışında, hatta kütüb-i sitte dışında kalan diğer hadis kitaplarında da sahih hadisler bulunmaktadır. Şu kadar var ki alimler Buhari ve Müslim'in her ikisinin birden kitabına aldığı müttefekun aleyh hadisleri en güvenilir sahih hadisler olarak kabul etmişlerdir. Bu alimler biraz daha titiz oldukları için, hele ikisi de ittifak ettiyse bir hadiste diyorlar, en sahih hadisler bunlardır demişler. Ama onların kitaplarını almadıkları sahih hadislerde, Tabarani'nin kitaplarında olabilir, başka hadis kitaplarında, Hakim'in Müstedre'inde olabilir, İbn Ebi Şeybe'de olabilir, Abdurrazzak'ın Musannef'inde olabilir. Diğer hadis kitaplarında da sahih hadisler bulunuyor. Şerhsiz hadis okumak doğru mudur? Şerhi olmadan, açıklaması olmadan bir hadis okumak doğru mudur? Kur'an'ı ve dolayısıyla sünnet, İslam'ı sünnete müracaat etmeden anlamak ve yaşamak ne kadar mümkünse, şerhlere başvurmadan hadis okumak suretiyle İslam'ı anlayıp yorumlamak da ancak o kadar mümkündür. Yani bu çok zor bir iştir, hadisleri şerhsiz okumak, anlamak. Çoğu yerde insan kendi anlayışının yetersizliği sebebiyle sıkıntıya düşebilir. Bu sebeple kısa da olsa şerh ihtiva eden eserlerden hadis okumak, başlangıçta doğacak anlayış hatalarını önleyecektir. Çünkü pek çok mesele var dedik ya, büyük bir ilimdir bu diye. Bir metin okuyorsunuz, onu anlayamıyorsunuz. Onu anlamak için sağında solunda çalışan pek çok ilim var. Bunların şerh yazanlar bütün bu ilimleri devreye sokarak onu açıklıyorlar. İnsan bu şerhi okunca ha diyor, rahatlıyor, anlayıveriyor. Memleketimizde uzunca bir süreden beri sadece tercümesiyle halkımıza sunulmuş bulunan Riyazu Salihin'in çok okunan bir hadis kitabı olarak tatmin edici bir şerhinin bulunmaması büyük bir boşluk doğurmaktaydı. Son yıllarda yoğunlaşan ilgi ve ihtiyacı dikkate alarak Erkam Yayınları tarafından 8 ciltlik bir Riyazu Salih'in şerhi yayınlandı. Bu gerçekten çok uzun seneler çalışılıp hazırlanan güzel bir şerh oldu. Bu şerhi bütün okuyucularımıza tavsiye ederiz. Hadisleri okurken bu şerhle birlikte okurlarsa İslam'ın pek çok meselesini anlamış olurlar. Bu çalışmada Necip milletimizin sünnet, bilgi ve kültürüne bir katkıda bulunabilirse bu kitap, gerçekten müellifler kendilerini mutlu sayacaklarını söylüyorlar. Zira şöyle diyorlar, zira biz sünnetteki yorumuyla Kur'an'ı ve İslam'ı kavramak ve yaşamakla iyi Müslüman olunacağına inanmaktayız. Yani iyi Müslüman olmak için sünnetteki yorumuyla Kur'an'ı ve İslam'ı kavramak ve yaşamak gerekiyor. İslam ve Kur'an'ı sünnetteki yorumuyla anlamak. Bunun yolu da hadis kitaplarımızdan istifade etmektir. Geçmişte İslam alimleri hadis metinlerini büyük hacimli ve belli tertiplere sahip kitaplarda toplamışlar. Böylece ümmetin istifadesine sunmuşlardır. Öncelikle Hicri ilk 3-4 asır bu tür çalışmaların yoğunlaştığı asırlardır. Daha sonraki dönemlerde bu hacimli hadis kitaplarından seçmeler yapılmak suretiyle farklı tertip ve muhtevada hadis kitapları meydana getirilmiştir. Hadis kültürü bakımından kendisine çok şey borçlu olduğumuz İmam Nevevi ve onun Riyazu Salihin adlı eseri bu alanda müstesna bir yere ve kıymete sahip bulunmaktadır. Biz de inşallah bu programımızda bu Riyazu Salihin kitabını ve şerhini takip edeceğiz kıymetli dinleyenler. İnşallah buradan hadislerden bolca istifade ederiz. İmam Nevevi Riyazu Salih'in kitabına şöyle başlıyor. Mukaddemesi şöyle, mukaddemesiyle başlamış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tek mutlak galip, sonsuz kudret sahibi, çok bağışlayıcı olan, gönül ehli ve basiret sahiplerine bir hatırlatma, akıl ve düşünce ehline bir ibret olsun diye geceyle gündüzü birbirine katan Allah'a hamdolsun. Allah yarattığı kullarından bir kısmını seçip bu dünyada zühd ehlinden kıldı. Onları emir ve yasaklarını gözetme, devamlı olarak düşünme, öğüt dinleyip sapıklıktan uzak durma, unuttuktan sonra hatırlama ve gafletten sonra uyanma meziyetleriyle donattı. Onları Allah'a itaatte ve ahirete hazırlıkta gazabını gerektirecek davranış ve cehenneme girmelerine sebep olacak işlerden sakınmada, zamanın ve şartların değişmesine rağmen güzel hallerini korumada başarılı kıldı. Hamdin en yücesi, en üstünü, en şumullüsü ve en mükemmeliyle Allah'a hamd ederim. Kullarına çok iyilik yapan ve kerim olan onlara çok acıyan ve rahim olan Allah'tan başka ilah olmadığına, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulü, sevgilisi ve dostu olduğuna, dost doğru yola ulaştırıp en kamil dine davet ettiğine kesinlikle inanırım. Allah'ın salatü ve selamı onun bütün peygamberlerin, onun yani Peygamber Efendimiz'in, bütün peygamberlerin, her birinin inanmış dostlarının, müminlerin ve diğer salih kimselerin üzerine olsun. Allah Teala şöyle buyuruyor: ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni beslemelerini de istemiyorum. Çalışın bana mal kazanın demiyor Cenab-ı Hak. Kullarından rızık istemiyor. Çalışın kendi rızkınızı nasıl bulursanız bulun demiyor. Ama bana kulluk edin, rızık yollarına da sebepleri de sarılın, ben size rızkınızı vereceğim diyor. Herkesin rızkı bana ait diyor. Bu ayet onların ibadet için yaratıldıklarını açıkça ifade eder. Demek ki kullar ibadet için yaratılmış. O halde onların yaratılış gayelerine özen göstermeleri, zühd yolunu tutarak dünyanın geçici zevklerine yüz çevirmeleri gerekir. Çünkü bu dünya geçici bir yurt olup ebedi kalınacak bir yer değildir. Dünya ahiretin bineği olup kalıcı bir sevinç ve neşe yeri de değildir. Dünyanın sevinci, neşesi kalıcı değildir, geçicidir. Ayrılık yeridir, dünya ayrılık yeridir. Sürekli vatan değildir, devamlı bir vatan değildir. Bu sebeple dünya halkının en uyanıkları Allah'a en iyi kulluk yapanlardır. Dünyadaki insanların en uyanıkları Allah'a en iyi kulluk yapanlardır. İnsanların en akıllı olanları da zahitler, dünyaya bağlanıp kalmayanlardır. Dünyaya kalbine yer vermeyenlerdir. Allah Teala şöyle buyurur: dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir suya benzer. İnsanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yani gökten yağmur yağar, otlar biter, yeşerir, gürleşir. Nihayet yeryüzü ziynetine takınıp rengarenk süslendiği ve sahipler de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada yeşermiş, çiçekler açmış, meyveler, sebzeler, insanlar da oh diyorlar, bu kadar işte bak yetiştirdik falan derken bir gece veya gündüz ona emrimiz gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. Yani Allah'ın bir emri gelir, bir yağmur, bir dolu. Bakarsınız ki birden o bütün meyve, sebze hepsi sanki bir gün önce yokmuş gibi yok olmuş. İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Dünyanın misali böyle diyor Cenab-ı Hak. Tam insan dünyayı elde etti, kazandım, işte tam safhasını süreceğim falan derken bakmışsın bir afet gelmiş veya bir ölüm gelmiş, bir ayrılık gelmiş, bir hastalık gelmiş. Dünyanın misali bu. Dünya işte geçici yer, dert yeri, ayrılık yeri, imtihan yeri ama asıl hayat değil. Bu anlamda ayetler çoktur. Şair ne güzel söyler: Allah'ın son derece anlayışlı, akıllı ve zeki kulları vardır. Onlar dünyayı terk ettiler ve fitnelerden korktular. Dünyanın fitneleri var. İnsanı aldatan, insanın fikriyatını bozan, inancını bozan, doğru yoldan çıkaran çeşitli halleri vardır. Yani malla imtihan, makamla imtihan gibi değişik nefsin arzuları, hevesleri, bütün bunlar bu hayatın fitnelerine dahil. Dünyaya bakıp şu gerçeği iyice anladılar: burası diriler için kalıcı bir vatan değildir. Neticede bu dünyayı bir deniz sayıp salih amellere kendilerine gemi edindiler. Bu dünya bir denizdir. O zaman bu dünyada yüzmek için salih amel gemisine binmek lazım. İmam Nevevi devam ediyor Riyas-ı Salih'in mukaddemesinde: dünyanın hali bizim halimiz ve yaratılış gayemiz anlattığım gibi olunca, dünya geçici, biz de geçeceğiz, yaratılış gayemiz de ibadet, kulluk olunca, sorumluluk taşıyan herkesin seçkin ve hayırlı kimselerin izinden gitmesi, olgun akıl ve keskin görüş sahiplerinin yoluna girmesi icap eder. Ayrıca belirttiğim hususlarda hazırlık yapması, uyardığım konulara özen göstermesi gerekir. Bunu elde etmek için her mükellefin girmesi gereken en doğru yol, önce ve sonra gelenlerin efendisi, önden giden ve onları takip edenlerin en seçkini olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisleriyle edeplenmektir. Demek ki akıllı bir insan, güzel bir insanın yolundan gitmesi lazım. O insan da peygamberimizdir. Allah'ın salatü ve selamı onun ve diğer peygamberlerin üzerine olsun. Allah Teala şöyle buyurur. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. Ve teavenu alel bir ve takva. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahih hadislerinde şöyle buyuruyor. Kul din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da kulunun yardımcısıdır. Kullar da Allah için birbirlerine yardımcı olması lazım. Bir hayra öncülük eden kimseye onu yapan gibi sevap vardır. Yine Efendimiz buyuruyor. Yine Efendimiz bir kimse doğru yola davet ederse ona uyanların sevabı kadar kendisi için de sevap vardır. Bu ona uyanların sevabından bir şey eksiltmez. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki senin aracılığınla bir tek kişinin hidayete ermesi dünya nimetlerinin en kıymetlisine sahip olmandan daha hayırlıdır. Bütün bu emirler sebebiyle sahibi için ahiret yolunun azığı olacak. Batını ve zahiri edepleri kazandırıcı, iyi davranışlara teşviki, çirkin olanlardan uzak durmayı, Allah yoluna gidenlerin edeplerinden olan zühdü, nefis terbiyesini, ahlakı güzelleştirmeyi, kalp temizliğini ve bunun çarelerini, uzuvları günahlardan korunmayı ve sapmalarını önlemeyi, bütün bunların yanında ariflerin amaçlarını gerçekleştirmelerini temin edecek, sahih hadislerden müteşekkil, muhtasar bir kitap meydana getirmeyi uygun gördü. İmam Nevevi öyle diyor, Riyâz-ı Sâlihîn'i hazırlama maksadı bu işte. Geçici dünyada asıl maksadı kulluk olan insana güzel bir yol gösterebilmek için, ona yardımcı olabilmek için böyle sahih hadislerden bir derleme yapıyor. Bu esere sahih hadisleri ihtiva eden meşhur kitaplardan sahili sabit olanlar dışında bir hadis almamaya özen gösterdim. Her konuya Kur'an-ı Kerim'in ayetlerle başlamayı, anlamları kapalı olup açıklamaya ihtiyaç hissettiren kelimeler açıklamayı uygun buldum. Bir hadisin sonunda müttefekün aleyh dediğimde bunun anlamı bu hadisi Buhari ve Müslim müştereken rivayet ettiler demektir. İttifak edilmiş, üzerinde ittifak edilmiş hadis demek. Bu kitap tamamlanınca buna uymaya özen gösterenleri hayırlara sevk edeceğini, kötülüklerin yıkıcı ve helak edici davranışların her çeşidine engel teşkil edeceğini umarım. Bu kitaptan istifade edecek kardeşlerimin bana, ana ve babama, hocalarıma, diğer dostlarıma ve bütün Müslümanlara duacı olmalarını istiyorum. Yani bir alimin eserinden, ilminden istifade edersek ona dua etmemiz gerekir. İmam Nevevi de kendisi, annesi, babası, hocaları için dua istiyor. Bütün Müslümanlar için de dua istiyor. Benim güvenim kerim olan Allah'adır. Ona tevekkül ediyorum. İşimi yalnızca ona havale ederim. Dayanağım da sadece odur. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Kötülüklerden kaçmaya kuvvet, iyilikleri yapmaya kudret ancak aziz ve hakim olan Allah'ın yardımıyladır. La havle ve la kuvvete illa billah. Böyle çok halisane, güzel bir niyetle bu hadis kitabını hazırlamaya başlamış İmam Nevevi Hazretleri. Kıymetli dinleyenler, inşallah gelecek programlarımızda onun seçtiği hadislerden devam ederiz. Bugün programımıza burada son veriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.